Ayrım 19. Bütün masallar, bütün öyküler. Mensur şiirler. Sanatçı. Bir akşam ruhu bir an süren zevkin heykelini yapma arzusuyla doldu. Tunç aramak için dünyayı dolaşmaya çıktı. Çünkü sadece tunçla düşünebiliyordu. Ama dünyadaki tuncun tamamı yok olmuştu. Koca dünyanın hiçbir yerinde tunç bulmak mümkün değildi. Bir tek ebediyen süren keder heykelinin tuncu vardı. Bu heykeli kendi elleriyle yapmış ve hayatta sevdiği tek varlığın mezarının üstüne yerleştirmişti. Kendi yaptığı heykeli hayatta en çok sevdiği varlığın mezarına koymuştu. Çünkü insanın hiç ölmeyen sevgisini, ebediyen süren kederini simgelemesini istiyordu. Ve koca dünyada bu heykelden başka tunç kalmamıştı. Kendi yaptığı heykeli aldı, kocaman bir fırına attı ve eritti. Sonra da ebediyen süren keder heykelinin tuncundan bir an süren zevkin heykelini yarattı. İyilik dağıtıcısı. Gece vaktiydi ve o yalnızdı. Ta uzaklarda bir kentin daire şeklindeki surlarını gördü ve kente yürüdü. Yaklaştığında kentin içinden mutluluğun ayak seslerini, memnuniyetin kahkahasını ve çok sayıda lavtanın gürültüsünü işitti. Kapıyı çaldı, nöbetçiler ona kapıyı açtı. Önünde güzel mermer sütunlar bulunan mermerden bir ev gördü. Sütunlara çiçekler asılmıştı. Hem içeride hem dışarıda sedir ağacından meşaleler vardı. Eve girdi. Kalsedon salonuna, jap salondan geçip uzun şölen salonuna vardığında deniz moru bir divana uzanmış, başında kırmızı güllerden bir taç, dudaklarında kırmızı şarap lekeleri olan genç bir erkek gördü. Arkasından yaklaşıp omzuna dokundu ve sordu. ''Niçin böyle bir hayat sürüyorsun?'' Delikanlı arkasına döndü, onu tanıdı ve cevap verdi. ''Ben eskiden cüzzamlıydım, sen beni iyileştirdin. Nasıl bir hayat süreyim?'' Bunun üzerine evden çıkıp tekrar sokakta yürümeye koyuldu. Bir süre sonra yüzü boyalı, giysileri renkli, ayağına inciler takmış bir kadın gördü. İki renkli bir pelerin giymiş genç bir erkek bir avcı gibi usulca kadını takip ediyordu. Cadının yüzü bir tanrıça kadar güzeldi, erkeğin gözleri şehvetle parlıyordu. Süratle yetişip delikanlının eline dokundu ve sordu. ''Niçin bu kadına bakıyorsun ve niçin böyle bakıyorsun?'' Delikanlı arkasına döndü. Onu tanıdı ve cevap verdi. ''Ben eskiden kördüm, sen gözlerimi açtın. Başka neye bakayım?'' Bunun üzerine koşup kadının renkli giysisine dokundu ve sordu. ''Günah yolundan başka izleyebileceğim bir yol yok mu?'' Kadın arkasına döndü. Onu tanıdı, güldü. ''Sen benim günahlarımı affettin. Bu yol zevkli bir yol.'' dedi. Bunun üzerine kenti terk etti. Kentten çıktığında yol kenarında oturmuş ağlayan bir delikanlı gördü. Delikanlıya yaklaşıp uzun buklelerine dokundu ve sordu. ''Niçin ağlıyorsun?'' Delikanlı başını kaldırdı, onu tanıdı ve cevap verdi. ''Ben eskiden ölüydüm, sen beni dirilttin. Ağlamayıp da ne yapayım?'' Çırak. Narkisos öldüğünde zevk pınarı bir tatlı su havuzundan tuzlu gözyaşı havuzuna dönüştü. Oraya aslar pınara şarkılar söyleyip teselli etmek için ağlayarak ormandan çıkıp geldiler. Pınarın bir tatlı su havuzundan tuzlu gözyaşı havuzuna dönüştüğünü görünce yeşil saç örgülerini çözüp pınara seslendiler. ''Narkisos için böyle yas tutmana şaşırmadık çünkü o çok güzeldi.'' dediler. ''Narkisos güzel miydi?'' dedi pınar. ''Bunu senden iyi kim bilebilir?'' diye cevap verdi Oreyaslar. ''Bizim yanımızdan geçip giderdi hep ama seni yalnız bırakmazdı. Toprağa uzanıp sana bakar, senin sularının aynasında kendi güzelliğinin aksini seyrederdi.'' Pınar şöyle cevap verdi. Ama ben Narkisos'u toprağa uzanıp bana baktığı zaman onun gözlerinin aynasında hep kendi güzelliğimin aksini gördüğüm için severdim. Usta, dünyaya karanlık indiğinde Ari Meteyalı Yusuf çam ağacından bir meşale yakıp tepeden vadiye indi. Çünkü kendi evinde görülecek işleri vardı. Keder Vadisi'nin çakmak taşları üzerine diz çökmüş ağlayan çıplak bir genç gördü. Saçları bal rengi, vücudu beyaz bir çiçek gibiydi. Ama dikenler vücudunu yaralamış, saçına taç yerine kül serpmişti. Zengin adam ağlayan çıplak gence, "Bu kadar üzülmene şaşırmadım," dedi. Çünkü o gerçekten adaletliydi. Delikanlı cevap verdi. "Ben onun için değil, kendim için ağlıyorum. Ben de suyu şaraba çevirdim. Cüzzamlıları iyileştirip körlerin gözünü açtım. Ben de suyun üzerinde yürüdüm. Mezarlarda oturanların içinden şeytanı kovdum. Yiyecek olmayan çölde açları doyurdum. Ölüleri daracık mezarlarından kaldırdım. Ben buyurdum koca bir kalabalığın karşısında meyvesiz bir incir ağacı kuruyuverdi. O adamın yaptığı her şeyi ben de yaptım. Yine de beni çarmıha germediler." Hüküm evi. Hüküm evine sessizlik çöktü. İnsanoğlu çıplak olarak Tanrı'nın huzuruna çıktı. Tanrı insanoğlunun hayat defterini açtı. Ve Tanrı insanoğluna dedi ki, "Hayatın kötülükle geçmiş, yardıma muhtaç olanlara zalim davranmışsın, desteğe ihtiyacı olanlara sertlikle, katı yüreklilikle muamele etmişsin. Yoksullar sana seslendiğinde dinlememiş, benim dertli kullarımın feryatlarına kulak tıkamışsın. Yetimlerin mirasına el koymuş, tilkileri komşunun bağına sokmuşsun. Çocukların ekmeğini ellerinden alıp köpeklere yedirmiş, bataklıklarda huzur içinde yaşayıp bana şükreden cüzzamlıları yollara sürmüş, seni yarattığım toprağı masumların kanıyla sulamışsın." İnsanoğlu cevap verdi, "Evet, aynen öyle yaptım." Tanrı tekrar insanoğlunun hayat defterini açtı. Ve Tanrı insanoğluna dedi ki, "Hayatın kötülükle geçmiş, gösterdiğim güzelliğin peşine düşmüş, gizlediğim iyiliğin yanından geçip gitmişsin. Odanın duvarlarını resimlerle bezemiş ve iğrenç yatağından flüt sesleriyle kalkmışsın. Günaha 7 tapınak dikmiş, yenmesi yasak olanı yemiş, mor giysilerine 3 utanç işaretini işlemişsin. Putların kalıcı altın veya gümüşten değil, ölümlü tendenmiş. Onların saçlarını parfümlerle lekeleyip ellerine narlar vermişsin. Ayaklarını safranla kirletip yollarına halılar sermişsin. Göz kapaklarını rastıkla, bedenlerini mirrü safi ile lekelemişsin. Onların önünde yerlere kadar eğilip putlarının tahtlarını güneşin altına yerleştirmişsin. Utancını güneşe, çılgınlığını aya göstermişsin." İnsanoğlu cevap verdi, "Evet, aynen öyle yaptım." Tanrı üçüncü kez insanoğlunun hayat defterini açtı. Ve Tanrı insanoğluna dedi ki, "Hayatın kötülükle geçmiş, iyiliğe kötülükle, şefkate haksızlıkla karşılık vermişsin. Seni besleyen eli yaralamış, seni emziren göğsü küçümsemişsin. Sana su getirenler susuz dönmüş, gece seni çadırlarında gizleyen kanun kaçaklarını şafak sökmeden ele vermişsin. Canını bağışlayan düşmanını tuzağa düşürmüş, yoldaşını satmış, sana aşk sudanlara sen daima şehvetle karşılık vermişsin." İnsanoğlu cevap verdi, "Evet, aynen öyle yaptım." Ve Tanrı insanoğlunun hayat defterini kapatıp dedi ki, "Seni cehenneme göndereceğim, cehenneme gideceksin." İnsanoğlu haykırdı, "Gönderemezsin." Tanrı sordu, "Niçin gönderemezmişim seni cehenneme, hangi sebeple?" "Çünkü ben zaten hep cehennemde yaşadım," diye cevap verdi insanoğlu. Ve hüküm evine sessizlik çöktü. Bir süre sonra Tanrı konuştu ve insanoğluna dedi ki, Seni cehenneme gönderemediğime göre cennete göndereceğim. Cennete gideceksin. İnsanoğlu haykırdı, gönderemezsin. Tanrı sordu, niçin gönderemezmişim seni cennete? Hangi sebeple? Çünkü cenneti hiçbir zaman hiçbir yerde hayal edemedim diye cevap verdi insanoğlu. Ve hüküm evine sessizlik çöktü. Bilgelik hocası. Çocukluğundan itibaren eksiksiz bir tanrı bilgisiyle donatılmış gibiydi. Delikanlılığında bile doğduğu Hürşehir'de birçok aziz ve azize verdiği cevapların bilgeliği karşısında hayretler içinde kalırdı. Annesiyle babası ona erkeklik cübbesiyle yüzüğünü verdiğinde onları öpüp yanlarından ayrıldı ve dünyaya tanrıyı anlatmak üzere yollara düştü. Çünkü o dönemde dünyada pek çok kişi ya Tanrı'yı hiç bilmiyor, ya az biliyor, ya da korularda yaşayan ve kullarını umursamayan sahte tanrılara tapıyordu. Yüzünü güneşe çevirip azizlerden gördüğü gibi yalın ayak yürümeye başladı. Kuşağının içinde deriden bir cüzdan ve pişmiş kilden küçük bir su şişesi vardı. Yolda yürürken eksiksiz Tanrı bilgisinin verdiği mutlulukla doluydu. Durmadan Tanrı'yı öven şarkılar söylüyordu. Bir süre sonra birçok şehri olan yabancı bir ülkeye vardı. 11 şehirden geçti. Bu şehirlerin bazıları vadilerde, bazıları büyük nehirlerin kenarında, bazıları da tepelerdeydi. Her şehirde kendisine sevgiyle bağlanan bir mürit buldu. Ayrıca her şehirde çok sayıda insan da ona bağlandı. Tanrı bilgisi bütün ülkeye yayıldı. Hükümdarların birçoğu inanç değiştirdi ve putların bulunduğu tapınakların rahipleri kazançlarının yarıya indiğini gördüler. Öğle vakti davullar çalındığında ülkede onun gelişinden önce adet olduğu şekilde tapınaklara adak olarak tavus kuşları veya et getiren ya kalmamıştı ya da pek azdı. Ne var ki kendisine bağlananlar çoğaldıkça, müritlerinin sayısı arttıkça onun üzüntüsü de artıyordu. Niçin bu kadar üzüldüğünü de bilmiyordu. Çünkü hep Tanrı'dan bahsediyor, ona Tanrı'nın bağışladığı eksiksiz Tanrı bilgisini dağıtıyordu. Bir akşam vakti Ermenistan'da bir şehir olan 11. şehirden çıktı. Müritleriyle birlikte büyük bir kalabalık da onu izliyordu. Bir dağa tırmanıp tepede bir kayaya oturdu. Müritleri etrafında durdu, kalabalık da vadide diz çöktü. Başını ellerine gömüp ağladı ve ruhuna sordu. ''Neden böyle üzüntüyle, korkuyla dolu içim, müritlerimin her biri niçin öyle vakti dolaşan bir düşman gibi?'' Ruhu şöyle cevap verdi, ''Tanrı senin içine eksiksiz bir Tanrı bilgisiyle doldurdu ve sen bu bilgiyi başkalarına dağıttın. Paha biçilmez inciyi böldün, dikişsiz giysiyi parçaladın. Bilgeliği dağıtan kişi kendinden çalar, servetini bir hırsıza teslim etmiş gibidir. Tanrı senden daha bilge değil mi? Sen kim oluyorsun da Tanrı'nın sana açıkladığı sırrı başkalarına aktarıyorsun? Ben bir zamanlar zengindim, sen beni yoksullaştırdın. Bir zamanlar Tanrı'yı görürdüm, şimdi sen onu benden gizliyorsun.'' Ruhunun doğru söylediğini bildiği için yine ağladı. Doğruydu, eksiksiz Tanrı bilgisini başkalarına dağıtmıştı. Tanrı'nın eteğine yapışmış gibiydi ve bu kadar çok insan kendisine inandığı için inancı onu terk ediyordu. ''Bundan böyle Tanrı'yı anlatmayacağım, bilgeliği dağıtan kişi kendinden çalar.'' diye düşündü. Birkaç saat sonra müritleri yanına yaklaşıp yerlere kadar eğilerek, ''Efendimiz, bize Tanrı'yı anlat, sen eksiksiz Tanrı bilgisine sahipsin ve bu bilgi senden başka hiç kimsede yok.'' dediler. O da şöyle cevap verdi, ''Gökte ve yerde bulunan başka her şeyi anlatırım size ama Tanrı'yı anlatmayacağım. Şimdi de başka zamanda anlatmayacağım Tanrı'yı.'' Müritler öfkelendi. ''Seni dinleyelim diye bizi çöle getirdin. Bizi ve peşine taktığın kalabalığı aç mı göndereceksin?'' dediler. ''Tanrı'yı anlatmayacağım.'' diye tekrarladı. Kalabalık homurdanmaya başladı. ''Bizi çöle getirdin, yiyecek hiçbir şey vermedin. Bize Tanrı'yı anlat, onunla yetiniriz.'' dediler. Ama o tek kelime söylemedi. Çünkü onlara Tanrı'yı anlattığı takdirde servetini vermiş olacağını biliyordu. Müritleri üzgün üzgün uzaklaştı, kalabalıkla evlerine dağıldı. Birçoğu yolda öldü. Tek başına kaldığında ayağa kalkıp yüzünü aya çevirdi ve 7 ay boyunca hiç kimseyle konuşmadan, sorulana cevap vermeden yol aldı. 7. ayın sonunda büyük nehir çölüne vardı. Bir zamanlar bir kentavrın yaşadığı bir mağara bulup orayı mesken edindi. Kendine sazdan bir yatak yaptı ve münzevi oldu. Münzevi günün her saatinde Tanrı bilgisinin, Tanrı'nın yüceliğine ait bilginin bir kısmını kendine saklamasına izin verdiği için Tanrı'ya şükrediyordu. Bir akşam vakti münzevi mesken edindiği mağaranın önünde otururken sefil bir kıyafetle eli boş geçen fesat ve güzel yüzlü bir delikanlı gördü. Delikanlı her akşam eli boş geçiyor, her sabah elleri sur firfiri ve incilerle dolu olarak geri dönüyordu. Çünkü delikanlı hırsızdı ve tüccar kervanlarını soyuyordu. Münzevi ona bakıp acıyordu ama tek kelime etmiyordu. Çünkü bir kelime edenin inancını kaybettiğini biliyordu. Bir sabah delikanlı elleri sur firfiri ve incilerle dolu olarak dönerken durup kaşlarını çattı. Ayağını sertçe kuma vurdu ve Münzevi'ye "Her geçişimde niye bana öyle bakıyorsun?" dedi. "Gözlerinde gördüğüm şey nedir? Daha önce kimse bana böyle bakmadı. Bu bakış içime dert oldu." Münzevi cevap verdi. "Gözlerimde gördüğün şey acımadır. Gözlerim sana acıyarak bakıyor." Delikanlı hor görüyle güldü. Münzevi'ye sertçe çıkıştı. "Benim ellerim sur firfiri ve incilerle dolu. Seninse sazdan bir yataktan başka şeyin yok. Sen bana nasıl acırsın? Niçin acıyorsun ki?" "Sana acıyorum," dedi Münzevi. "Çünkü Tanrı bilgisi yok sende." "Bu Tanrı bilgisi değerli bir şey mi?" diye sordu delikanlı ve mağaraya yaklaştı. "Dünyadaki bütün sur firfiri ve incilerden daha değerli," diye cevap verdi Münzevi. "Sende var mı peki?" diye sordu genç hırsız ve biraz daha yaklaştı. Münzevi cevap verdi. "Bir zamanlar eksiksiz Tanrı bilgisine sahiptim. Ama aptallığım yüzünden bu bilgiyi başkalarına dağıttım. Ama şimdi o bilgiden bana kalmış olan bile sur firfirinden, incilerden daha değerli." Genç hırsız bunu duyunca elindeki sur firfiriyle incileri fırlatıp attı ve çelikten keskin eğri bir kılıç çekip "Sahip olduğun o Tanrı bilgisini derhal bana ver, yoksa seni öldürürüm. Serveti benim servetimden daha değerli olan birini niçin öldürmeyeyim?" dedi Münzevi'ye. Münzevi kollarını iki yana açıp cevap verdi. "Bu dünyada Tanrı bilgisine sahip olmadan yaşayacağıma Tanrı'nın yüce katına çıkıp onu övmek daha iyi olmaz mı? İstediğim buysa öldür beni ama Tanrı bilgimi başkasına vermem." Genç hırsız diz çöküp yalvardı ama Münzevi ne Tanrı'ya anlattı ne de servetinden vazgeçti. Bunun üzerine genç hırsız ayağa kalktı. "Sen bilirsin," dedi. "Ben kendi adıma buradan 3 günlük yoldaki 7 günahlar şehrine gideceğim. Orada sur firfirime karşılık zevk, incilerime karşı mutluluk verirler bana." Sonra da sur firfiriyle incilerini alıp süratle uzaklaştı. Münzevi arkasından seslendi, peşine düştü, ona yalvardı. 3 gün boyunca yollarda genç hırsızı izledi, geri dönsün diye. 7 günahlar şehrine gitmesin diye yakardı. Genç hırsız ara sıra dönüp Münzevi'ye bakıyor, sesleniyordu. "Sur firfiriyle incilerden değerli olan şu Tanrı bilgisini verecek misin bana? Verirsen şehre girmem." Münzevi her defasında aynı cevabı veriyordu. "O bir tek şey hariç sahip olduğum her şeyi veririm sana ama onu vermem yasak." 3. gün akşam olurken 7 günahlar şehrinin koca kırmızı kapılarına yaklaştılar. Şehirden kahkahalar yükseliyordu. Bunu duyan genç hırsız da güldü ve kapıyı çalmaya yeltendi. Tam o sırada Münzevi koşup geldi, eteğine yapıştı ve dedi ki, "Ellerini ileri uzat, kollarını boynuma dola, kulağını dudaklarıma yaklaştır. Tanrı bilgisinin bana kalmış olan kısmını sana vereceğim." Genç hırsız durdu. Münzevi Tanrı bilgisini aktardığında yere çöküp ağladı. Koyu bir karanlık şehri ve genç hırsızı kendisinden gizliyor, artık onları göremiyordu. Yere yatmış ağlarken yanında birinin durduğunu fark etti. Yanında duran varlığın pirinçten ayakları, ince yüne benzeyen saçları vardı. Münzevi'yi ayağa kaldırdı ve ona dedi ki, "Daha önce eksiksiz Tanrı bilgisine sahiptin. Şimdi eksiksiz Tanrı sevgisine sahip olacaksın. Niçin ağlıyorsun?" Sonra da Münzevi'yi öptü. Kitabın sonu. 28 Aralık 2008. Sayfa 257.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr